Tekvin'in dördüncü kitabı olan Sayılar kitabında İbrahim peygamberin torunları olan İbraniler'in Sina Dağı'ndan ayrılıp Kadeş'e doğru ilerlediklerini okuyoruz. Evet, Musa peygambere vahiy yoluyla verilen kutsal kitabın ilk beş kitabına Tevrat denmektedir. Tevrat, İbranice'de öğretiş anlamına gelen Tora sözcüğünden türemiştir. Tevrat'ın ilk kitabı yaratılıştır. Yaratılış kitabı insanın yaratılışını ve daha sonra günaha düşüşünü ele almaktadır. Yaratılış kitabında aynı zamanda İbrahim peygamberin soyundan gelecek bir ulusun başlangıcını da görüyoruz. Tevrat'ın ikinci kitabı olan Çıkış kitabında onların bir ulus haline geldiklerine tanık oluyoruz. Mısır'da köle olarak eziliyorlar. Sonra Tanrı Musa'yı kullanarak onları bu kölelikten kurtarıyor. Tevrat'ın üçüncü kitabı olan Leviller de bu halkı Sina Dağı'nın eteklerinde beklerken görmekteyiz. Onlar beklerken Tanrı da Musa peygamber aracılığıyla onlara buyruklar vermektedir. İşte yorumunu yapmakta olduğumuz Sayılar kitabında da İbrahim peygamberin torunları olan İbranileri Sina Dağı'nın eteklerinde görüyoruz. Kadeş Barne'deki başarısızlıklarından sonra yola çıkmış olan o ilk kuşak ölünceye kadar çölde dolaşmak zorunda kaldılar. Çölde dolaştıkları o yıllar acılarla, elemlerle, sıkıntılarla ve Tanrı'dan uzaklaşma olaylarıyla doludur. Sina Dağı'ndan Kadeş'e olan uzaklık aşağı yukarı 300 kilometredir. Ama bu insanlar bu 300 kilometre yolu 40 yılda kat edebildiler. Yani normalde 40 günlük bir yolculuğu 40 yılda yaptılar. Neden? Çünkü onların vaat edilen ülkeye varmak amacıyla başlattıkları yolculuk sonunda itaatsizliklerinden ve imansızlıklarından dolayı başıboş bir dolaşmaya dönüştü. Sayılar kitabının ilk bölümünde kaydedilen nüfus sayımı ile 26. bölümde yapılan nüfus sayımı arasında İbranilerin 39 yıllık bir zaman süresi içerisinde çölde nasıl dolaştıklarının tarihini görebiliriz. Sayılar kitabının konusu yabancının yolculuğu diye özetlenebilir. Burada Tanrı'ya ait olan ve bu dünyada yabancı olarak yaşayan Mesih imanlarının yaşamdaki ilerleyişleri, dolaşmaları, çalışıp didinmeleri, ruhsal savaş sürdürmeleri, tanıklıkları ve Rabbe tapınışları resimlenmektedir. Sayılar kitabı bize de yardım edebilecek niteliktedir. İbranilerin bu olaylardan öğrendikleri dersleri biz de bugün öğrenmeliyiz. Tanrı bu yazıların bu amaçla kaydedilmesini öngördü. Sayılar kitabını üç kesime ayırmak mümkün. İlk 12 bölümde İbranilerin o büyük yürüyüşleri yer alır. 13. bölümden 25. bölüme kadarki yerlerde bu halkın 40 yıllık çölde dolaşmaları yer alır. 26 ile 36 bölümler arasında da diyara giriş aktarılıyor. Sayılar kitabının 1. bölüm ilk 4 ayette şöyle okuyoruz. İsraililerin Mısır'dan çıkışının 2. yılı 2. ayın 1. günü Rab Sina çölünde buluşma çadırında Musa'ya şöyle seslendi. Sen ve Harun İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yapın. Bütün erkekleri bir araya sayıp adlarını yazın. İsraililerden savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölüklere ayırın. Size yardım etmek için yanınızda her oymaktan birer adam bulunsun. Bu kişiler aile başı olmalı diyor. Bu kitabın bu şekilde bir sürü rakamla başlamış olması o kadar heyecan uyandırıcı bir şey değildir, değil mi? Televizyon ekranlarında izlediğimiz esrarengiz filmlere hiç de benzemiyor. Hatta bazılarımız diyebilir ki burada hiçbir gereği olmayan sıkıcı teferruatları içeren, ayrıntıları içeren 54 ayet vardır. Ancak unutmamalıyız ki bu detaylar Tanrı için çok önemlidir ve bundan dolayı bunların kutsal kitapta kaydedilmesini öngördü Tanrı. Biz de bu ayetlerde açıklanan derin gerçekleri görebilirsek bizim için heyecanlı bir çalışma olacaktır. İlk gördüğümüz şey Tanrı'nın insan kitleleriyle değil, bireylerle ilgilenmekte olduğudur. Tabii ki kitlesel ve toplumsal hayatın önemi vardır ama Tanrı her zaman kurtardığı kişilerle ayrı ayrı ilgilenir. O her kişinin hayatıyla yakından ve en ince detayına kadar ilgilenmektedir. Musa ile Harun, İsrailoğulları arasında bir nüfus sayımı yapacaktı ve bunu yapabilmek için her aileden birisi seçilecekti. Burada bu yardımcıların isimleri verilmektedir. Ancak isim ardına isim sıralamakta fayda yoktur. Oldukça sıkıcı bir şey olabilir. Yine de unutmamalıyız ki burada sıralanan her isim Tanrı'nın gözünde önemlidir ve bir anlamı vardır. İsimlerin İbranice anlamlarını bilmiş olsaydık daha ilginç olurdu. Çünkü her isimde bir tür mesaj vardır. Tanrı Musa ile Harun'a diyor, size bu konuda yardımcı olacak adamların adları şunlardır. Ruben oymağından Şediyar oğlu Elisur. Bu 5. ayettir. Ruben oymağından Şediyar oğlu Elisur. Bu sadece bir isimdir ve o kadar ilgi uyandırmaz. Öyleyse bir açıklama yapayım. Ruben, Yakup'un en büyük oğluydu ve ilk doğan olarak Tanrı'ya ayrılmıştı. Yaratılış kitabında şöyle yazar. Ruben, sen benim ilk oğlum, gücümsün. Kudretimin ilk ürünüsün. Saygı ve güç bakımından en üstünsün. Ama su gibi oynaksın. Üstün olmayacaksın artık çünkü babanın yatağına çıkıp onu kirlettin. Döşeğimi rezil ettin. Evet, Ruben su gibi oynak birisiydi. Bu oymaktan seçilen kişi ise bu karakterden daha değişik karaktere sahip birisi olmalıydı. Şediyoroğlu Elisur seçilen adamdı. Elisur'un anlamı nedir biliyor musunuz? Benim Tanrım bir kayadır. Şedur sözcüğünün anlamı ise yüce olan bir ateştir olarak çevrilmeli. Benim Tanrım bir kayadır özelliğine sahip birisi Ruben oymağına, su gibi oymak bir kişiden adını alan oymağa ait olabilir. Ama bu kişi biliyor ki asıl efendisi her zaman sabit kalan, hiç değişmeyen kayaya aittir. Şu anda aklıma bir kadıncağızın bir sözü geliyor. Şöyle demişti, ben bu kaya üzerinde titreyebilirim. Ama ayaklarıma zemin oluşturan bu kaya asla titremez. Yine hatırlamanızı istiyorum ki Kızıldeniz'i geçtikten sonra Musa'nın ezgisini dile getirirlerken Tanrı'nın kendilerinin kayası olduğunu da dile getirmişlerdi. Ruben oymağından seçilen bu adam Musa'nın ezgisi söylenirken bu sözleri duymuş ve belki de ezberlemiş olmalıydı. Biliyordu ki yorucu, yıpratıcı, değişken bir diyarda Tanrı onun kayasıydı. Bizim gidip üzerinde dinlenebileceğimiz temel kayasıdır o. Dostum, kendi şahsına baktığın zaman ne kadar değişken, ne kadar dengesiz olduğunu görebilirsin. Belki de sorunlu ve dengesiz bir aile içinde büyüdün. Fark etmez çünkü hayatını Rab'be teslim ettiğin zaman senin üzerinde durabileceğin hiç sarsılmayan, hiç değişmeyen, en güzel dengeyi bize mal edebilen bir kaya vardır. Benim Tanrım bir kayadır. İkinci ayın birinci günü bütün halkı topladılar diyor Sayılar 1. bölüm 18. ayette. Boy ve aileleri sayıp kayda geçirdiler. 20 ve daha yukarı yaştakileri de birer birer sayıp yazdılar. Acaba neden boy ve aileleri saydılar? Tanrı sözünde aileler ve oymaklar neden bu kadar önemlidir? Aslında üç yönlü bir amacı vardır bunun. Bir, ilgilenen kişiler için hem önemliydi hem de yararlıydı. Soyumuz hakkında bir şeyler bilmemiz iyi bir şeydir. Kökümüzü, ne gibi bir aileden geldiğimizi bilmek iyidir ama yine de Rab İsa Mesih'e iman ettiğimizde yeni bir aileye ait oluyoruz. 2. Kutsal kitapta bazı isimlerin ve soyların sayılmamasının özel bir nedeni vardır. İsa Mesih belli bir soydan ve oymaktan geldi. Bu nedenle onun soyuyla ilgisi olmayan isimler ve soylar kaydedilmedi. Yaratılış kitabını çalışırken görmüştük. İnsanlık soyunda Rabbin seçtiği bir kütük vardı. Bu kütükten İsa Mesih'i yeryüzüne getirecekti. Soylar sayılırken bazıları devre dışı bırakıldı çünkü Rab ise o soydan gelmeyecekti. Bu demek değildir ki Tanrı sadece bir soy ile ilgileniyordu. Tanrı dünyayı çok sevdi. Yani dünyadaki tüm insanları sevdi ama yine de tek bir soydan İsa Mesih dünyaya gelecekti. İşte bundan dolayı kutsal kitapta bazı isimler geçmiyor ve İsa Mesih'in geleceği soyun isimleri geçiyor. Yeni antlaşma kesimi bir soy ağacı ile başlar. Bunun nedenini araştıracak olursak göreceğiz ki yeni antlaşma yazılarının gerçek olup olmadığı bu soy ağacının doğru olup olmadığına dayanmaktadır. Bu soy ağacı belki de tapınakta herkese açık şekilde teşhir edilirdi. Belki de İsa'nın düşmanları bu soy ağacına defalarca bakıp onun beklenen Mesih olmadığını kanıtlamaya çalışmışlardı. Şu ilginç noktayı dikkatinize sunmak isterim. İsa'nın soy ağacı konusunda onun düşmanları hiçbir karşı iddiada bulunmadılar. Üçüncüsü, Tanrı İsrailoğullarının başka uluslardan kız alıp kız vermelerini yasaklamıştı. Bu şekilde herkesin soyu açıkça belirlenebilirdi. İsrail ulusu İbrahim'e verilen vaadin mirasçısıydı ve o vaatten yararlanacak olan ulustu. Soy ağacının başka bir işlevi daha vardı. Kimlerin kahinliğe aday olabileceği bu soy ağacından belirlenirdi. Bunun bir örneğini Nehemya kitabında bulabiliriz. Kahinlerin soyundan Hovaya oğulları, Hakkos oğulları, Gilatlı Barzilya'nın kızlarından biriyle evlenip Kayın babasının adını alan Barzilay'ın oğulları. Bunlar soy kütüklerini aradılar ama yazılı bir kayıt bulamayınca kahinlik görevi ellerinden alındı. Nehemiya 7. bölümde okuyoruz bunu. Soy ağacını belirleyemeyen bir Levili hemen kahinlik görevinin dışında kalırdı. O zaman ne diyeceğiz? Bunlardan bizler için ruhsal bir ders var mı? Tabii ki vardır. O günlerde bir gence sorulsa sen İsrailli misin? Nasıl cevap verecekti? Umarım ki öyleyim. Aslında tam emin değilim. Soy ağacımda bazı noksanlar vardır. Ama İsrailli olduğumu umarım dese nasıl bir tepki yaratırdı? Böyle bir cevap verilmiş olsaydı bu genç hemen dışlanırdı. İsrail ulusuna ait olduğunu tam olarak bilmesi gerekti. Belirsizlik kabul edilemezdi. Her İsrailli İbrahim'in soyundan geldiğini kuşku götürmez şekilde bilmeliydi. Şimdi benim size bir sorum var. Kişisel bir soru. Sen bir Mesih imanlısıysan Mesih'in soyuna ait olduğunu hiç çekinmeden, tereddüt etmeden söyleyebilir misin? Kesin olarak Mesih imanlısı olduğunu, yeniden doğduğunu, Tanrı'nın çocuğu olduğunu söyleyemezsen sana tavsiyem kutsal yazılara tekrar bak ve gerçekten Mesih İsa'ya iman etmişsen bu beyanı hiç duraksamadan yapabileceğini öğren ve yap. Şunu dinleyin. Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ne var ki? Mesih göründüğü zaman ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz diyor 1 Yuhanna 3 ayet 2'de. Değerli kardeşim, sen bunu kendin için söyleyebilir misin? Tanrı'nın çocuğu nasıl olabiliriz? Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğimiz için hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız, oğullarıyız, kızlarıyız diyor Galatyalılar 3:26'da. Başka hiçbir yol yoktur. Ancak İsa Mesih'e iman ederek Tanrı'nın çocuğu olabilirsin. Ancak kendisini, yani İsa Mesih'i kabul edip onun adına iman edenlerin hepsine, evet hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi diyor Elçi Yuhanna. Yuhanna 1. bölüm 12. ayette. Tanrı'nın çocukları olma yetkisi ve hakkı sadece İsa Mesih'e iman edenlere verilir. Herhangi bir iş yapılması, üstün ruhsal başarıların elde edilmesi gerekmiyor. Basitçe İsa Mesih'e iman etmek tek koşul olarak veriliyor bizlere. Bizim soy ağacımız da çok önemlidir. Biz de İsa Mesih'e olan iman sayesinde Tanrı'nın gerçek çocuğu olmuşsak, biz de Tanrı'nın mirasçılarıyız ve aynı zamanda İsa Mesih ile birlikte ortak mirasçılarız. Ve eğer Mesih'e aitseniz, o zaman İbrahim'in soyundansınız. Vade göre de mirasçılarsınız diyor Galatyalılar 3. bölüm 29. ayette. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır, kızlarıdır. Çünkü sizi tekrar korkuya götüren kölelik ruhunu almadınız. Oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla Abba Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak aynı zamanda mirasçıyız. Mesih ile birlikte yüceltilmek üzere Mesih ile birlikte elem çekiyorsak Tanrı'nın mirasçıları ve Mesih'in ortak mirasçılarıyız diyor Elçi Pavlos Romalılar 8-14-17 ayetlerde. Kardeşim, Tanrı'nın çocuğu olduğunu kesin olarak bilebilirsin. İsa Mesih'in kanı sayesinde yeniden doğabilirsin ve böylece Tanrı'nın ailesi içine alınıp o ailenin bir ferdi olarak hayatını sürdürebilirsin. Bundan başka bir yol yoktur. Tanrı bunu uygun gördü ve başka bir yol göstermedi. Dünyadaki bu çöl hayatında, çöl yolculuğunda hangi aileye ait olduğunu, soy ağacını bilebilirsin. İlkin Tanrı'nın çocuğu olduğuna emin olmalısın. Eğer bundan emin değilsen, emin olabilmen için Tanrı sözünü okumanı salık veriyorum. O zaman sorabilirsiniz, nasıl emin olabilirim? Tanrı'nın sözüne inanmakla. Senin düşündüğün ya da hissettiğin şeyler önemli değildir. Tanrı'nın kendisi sözünde diyor ki, güvenini İsa Mesih'e bağlarsan, onun çarmı üzerinde senin için öldüğüne ve 3 gün sonra ölümden dirildiğine iman edersen, yeniden doğacaksın ve Tanrı'nın çocuğu olacaksın. Bu konuda sadece Tanrı'nın sözüne güvenmen yeter. Sayılar kitabında İsrail'in 12 oymağının adları veriliyor ve her oymak ayrı ayrı sayılıyor. Elinize bir hesap makinesini alıp bu bölümdeki rakamları toplarsanız tümüyle doğru olduğunu göreceksiniz. Ruben oymağından sayılanlar 46.500 idi. Şimon oğullarının soyundan olanlar, savaşabilecek durumda olan 20 ve daha yukarı yaştaki bütün erkekler ait oldukları boy ve aileye göre adlarıyla birer birer kayda geçirildi. Şimon oymağından sayılanlar 59.300 idi diyor Sayılar 1. bölüm 21-23 ayetler arasında. Bu şekilde 46. ayete kadar sayım devam eder. 46. ayette sayıların toplamı 603.550 idi diyor. Ancak Levililer bu sayıma katılmıyor. Onlar sayılmıyorlar. Sayılar 1. bölüm 47-50'de şöyle diyor. Levi oymağından olan aileler öbürleriyle birlikte sayılmadılar. Çünkü Rab Musa'ya şöyle demişti. Levi oymağını sayma. Öbür İsraillilerin arasında yaptığın sayıma katma. Ancak Levililer'i tanıklık konutu, çadırın eşyaları ve buna ait her şeyden sorumlu kıl. Konutu ve eşyalarını onlar taşısın. Konutun hizmetini onlar yürütsün. Çevresinde ordugah kursun. Sayılar 1.47-50 ayetler. Levililer neden savaş için sayılmadılar? Çünkü onların tapınma çadırında sürekli olarak görevleri vardı. Yolculuklarında akşamleyin Rabbin çadırını kuracaklar. Sabahleyin de eğer Rab onların hareket etmelerini isterse çadırı toplayacaklardı. Başka yere göç edildiğinde konutu Levililer toplayacak, konaklama yerinde de onlar kuracak. Levililer dışında konuta yaklaşan ölümle cezalandırılacak. İsrailliler çadırlarını bölükler halinde kuracaklar. Herkes kendi ordugahında ve sancağının altında bulunacak. İsrail topluluğunun Rabbin öfkesine uğramaması için Levililer tanıklık konutu çevresinde konaklayacaklar. Onlar tanıklık konutuna bekçilik yapacaklar diyor Sayılar 1. bölüm 51-53 ayetler arasında. İsrailoğullarının her biri kim olduğunu, hangi soya ait olduğunu bilmeliydi. Bu nedenle soy ağacı bu şekilde saptandı. Bunun yanı sıra her birinin coğrafi açıdan kampın neresinde konaklaması gerektiğini de bilmesi gerekiyordu. Her kişinin kamp içinde önceden belirlenmiş bir yeri vardı. Bugün bu, değerli dostum, bizim için de geçerlidir. Soy ağacımızı bilmemiz gerekir. Tanrı'nın çocukları olarak Tanrı'nın ailesine ait olduğumuzu bilmemiz gerekir. Bilmeliyiz. Bunun yanı sıra Rabbin ailesi içinde kilisede yani inanlılar topluluğunda yerimizi de bilmeliyiz. Bir sonraki bölümde yani ikinci bölümde sayılar ikinci bölümde bunun hakkında biraz daha detaylı çalışmalarımız olacaktır.